yardımımız
yemeklere hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. İşte birlikteliğimiz başladı. Sizler de bizleri dinlemek için bizleri seçtiğinizden dolayı teşekkür ediyoruz hepinize. Bugünkü programı sizler için Özlem Yalçın, Didem Östaşbaşı ve Şule Çankaya hazırladılar. Kumanda masasında Nuri Göktaş ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. 15.55'e dek sizlerle birlikte olacağız konu ve konuklarımızla. İstiyoruz ki sizler de katılın programımıza. Telefonlarımız elektronik posta, Facebook, Twitter ve Instagram adresinden. Birazdan hepsini vereceğiz ama önce... Duydunuz telefonlarımızın seslerini sevgili dinleyicilerimiz. Evet, bu seslerle yarışmamıza katılabilirsiniz sizler de telefonlarımız aracılığıyla. Biliyorsunuz bu haftanın teması telefon. Telefon siz sevgili hayatın dinleyicileri için neler ifade ediyor? İşte bunu öğrenmek istiyoruz. Telefon artık hayatımızın vazgeçilmez parçalarından biri oldu gerçekten. Nasıl girmişti hayatımıza? Neler yaşadık telefonla ilgili? Neler hatırlatıyor? Anlatıyor sizler için. Bekliyoruz bununla ilgili sözcüklerinizi, cümlelerinizi yarışmamıza katılabilmeniz için sevgili dinleyicilerimiz. Çift 090 312 463 34 19 ve 463 34 21 numaralı telefonlarımızdan arayabilirsiniz bizleri. Tekrar ediyorum telefonlarımızı. Çift 090 312 463 34 19 ve 463 34 21 numaralı telefonlarımızdan arayabilirsiniz. Telefonun sizler için neler ifade ettiğini bizlerle paylaşmak ve yarışmak kuramıza katılabilmeniz için. Haftanın sonunda çekeceğimiz kurada bakalım bir dinleyicimiz bizden neler kazanacak. Elektronik posta yoluyla da ulaşabilirsiniz bizlere. hayatinsesleri@trt.net.tr bizlere ulaşabileceğiniz elektronik posta adresimiz. Facebook, Twitter ve Instagram'dan da bizimle iletişime geçebileceğinizi hatırlatalım. Hayatın Sesleri diye aradığınızda bizlere ulaşabilirsiniz sevgili dinleyicilerimiz. Evet, haftanın teması telefon dedik. Telefonla ilgili yarışmamıza katılabilmeniz için cümlelerinizi bekliyoruz dedikten sonra ilk müziğimizi dinleyelim.
Ben seni unutamadım. Bir söz var ya diyorsun, gel ayrılalım. Ben senden vazgeçemem, isteme yok hakkın. Söyle aşkım, senden uzak ne fark eder? Nefes almak, unutulmak, inan bana yok olmak. Söyle aşkım, senden uzak ne fark eder? Nefes almam, vazgeçtim ben her şeyden bak. Bir canım var, o senin olsun aşkım senden uzak. Ne fark eder nefes almak, unutulmak, inan bana yok olmak. Söyle aşkım senden uzak, ne fark eder nefes almak. Vazgeçtin ben her şeyden bak. Bir canım var, o da senin olsun ah.
Türkiye'de saatlerimiz 15.13'ü gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. Hayatın Sesleri devam ediyor ve şimdi stüdyomuzda bir konuğumuz var. Kendisini yakından tanıyoruz aslında. Sevgili Serpil Yıldız, hoş geldiniz.
Hoş
merhabalar.
Merhaba.
Evet, şimdi Güneydoğu Anadolu bölgesinde var olan inançların yörenin kültürel, sosyoekonomik yapısına olan etkisini, kaybolmaya yüz tutmuş değerlerini, gelenek ve göreneklerini fotoğraflarla saptamayı amaçlayan bir serginin proje yöneticisisiniz.
Evet.
Güneydoğu Anadolu'da İnançlar ve İnanışlar projesi. Şu anda İzmir'de sergi. Türkiye'nin pek çok ilini gezdi. Ankara'ya da gelecek herhalde ama birazcık bu serginin öyküsünden başlayalım,
evet,
isterseniz.
Hikayemiz biraz karışık olduğu için hemen şeyi söyleyeyim. Ankara'da ve İstanbul'da açıldı. 2 Şubat'tan itibaren de 28 Şubat'a kadar İzmir'de açılacak.
Hı hı.
İzleyicilerle buluşacak. Tabii zaman içerisinde taleplere göre elbette ülkenin çeşitli kentlerinde dolaşmasını istiyoruz.
Dolaşmalı da çünkü şu anda gerçekten önümde serginin fotoğrafları var. Hepsi birbirinden muhteşemler, görülmesi gerekiyor.
Çok teşekkür ederim. Öte yandan yurt dışına çıkartmak üzere de bir takım çalışmalarımız hızla sürüyor. Bu konuda birkaç kurumla işbirliği halindeyiz. Evet, şimdi bu sergi, bu proje nereden doğdu sorunuzun yanıtını vermeye çalışayım. Daha doğrusu öyküsünden bahsedeyim. Ankara Fotoğraf Sanatçıları Derneği'nin bir üyesiyim ben. Ankara Fotoğraf Sanatçıları Derneği de 1989 yılından beri Güneydoğu Anadolu bölgesini fotoğraflarla belgeliyordu. Neden böyle bir şeye ihtiyaç duyulmuştu? Bu ihtiyacın temelinde bölgede yapılan GAP projesi oluşturdu. Çünkü GAP'la birlikte o bölgede büyük bir değişim yaşanacaktı. Bu değişiminde işte az önce sözünü ettiğimiz çerçevede inanç değil ama sosyoekonomik kültürel değişimin nasıl bir değişim yaratacağını izlemek üzere aslında ilk kez 1989 yılında Güneydoğu Anadolu bölgesine giriş yaptı. İlk serginin adı Suya Özlem oldu. Çünkü çorak toprakların
GAP projesiyle birlikte başladı aslında.
Evet, evet. Neredeyse. Hı-hı. Yani GAP'ın kuruluşuyla aynı zamanda, evet, bizim de şeye girişimiz başladı. Arkasından birbirini izleyen projeler yaptık biz GAP bölgesinde ya da Güneydoğu Anadolu bölgesinde. Bu çalıştığımız projede o projelerin 6. ama AFSAT'ın bölgede yaptığı 7. proje olarak gerçekleşti. Şimdi bu seyahatlerde, bu gidiş gelişlerimizde hem AFSAT'la arkadaşlarım hem de 98 yılından itibaren aktif olarak projelerde görev alarak ben bölgenin birçok yönünü fark ettik. Kafamda böyle giderek ilgiyle izlediğim bir şey vardı. O da bölgedeki büyük bir inanç zenginliğinin olduğu gibi çok dışa yansıyor olmasıydı. Yani müthiş bir kaynak vardı orada ama biz bu konuya AFSAT olarak henüz değinmemiştik. Sonra 2000 yılında birdenbire şey başladı. Bütün dünyada inanç İsa'nın doğumunun 2000. yılı nedeniyle inanç kültürü üzerine etkinlikler başladı. Türkiye'de de bu sırada bir takım etkinlikler düzenlendi. Bu da bana bir fikir verdi. Hı hı. Güneydoğu Anadolu bölgesi de bu anlamda çok zengin bir yapıya sahipti. Ve o halde neden biz yıllardır bu bölgeyi iyi tanıyan bir kurum olarak Güneydoğu Anadolu bölgesindeki inanç ve inançları fotoğraflarla belgelemeyelim diye sordum kendi kendime. Sonra tabii bu projeyi biraz kafamda olgunlaştırdıktan sonra hem dernek yönetimiyle hem de son yıllarda projelerde işbirliği yaptığımız GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'yla birlikte çalıştık.
Birlikte yürüttünüz. Evet, çok uzun soluklu bir çalışma olmuş.
Tabii çünkü diğer projelerden çok farklıydı bu. Çünkü inanç biliyorsunuz insanların en özel, en hassas dünyası ve o dünyaya girmek hiç kolay olmadı. Normal koşullarda diğer projelerde konuyu saptayıp böyle işte kalabalık ekipler halinde bölgeye gidip çekim yapıyorduk. Ama bu çalışmada önce bazı başka aşamaların gerçekleşmesi gerekti. Yaklaşık 2,5 ay sözlü ve yazılı kaynak araştırması yaptık. Biz böyle bir projeyi gerçekleştirebilir miyiz diye. O sözlü ve yazılı kaynak araştırmaların sırasında bir kitapla karşılaştık. Henüz basılmamış, Türk Tarih Vakfı'nın çıkartmak üzere henüz elinde bulundurduğu bir kitaptı. O Dinler Aşiret Cemaat Mardin diye. Bu tabii benim için büyük bir şey oldu. Kaynak oldu. Hemen yazarlarıyla iletişim kurduk. O yazarlardan ikisi Süavi Ünsal ve Süavi Aydın ve Süha Ünsal. Bir de bizim bir önceki projede çalıştığımız sosyolog Oya Açıkalın'la birlikte biz bir alan araştırması yaptık. Yaklaşık bir ay bölgeye gittik ve her bölgede işte hani kimlerle nasıl çalışabiliriz, inanç, farklı inanç gruplarından kişilerle tanıştık. Onlara işte ne yapmak istediğimizi anlattık. Sonra o çekimden sonra ancak hani projenin yapılabilirliğine biraz ikna olduğumuz için
tabii
başladık.
Çünkü her inancın ibadetleri, sembolleri, her şeyi farklı. Bunların tek tek fotoğraflanması gerekti herhalde. Bir de yılın farklı zaman dilimleri içerisinde yaşanan ibadetler vardı tabii. İşte bayramda yapılan ibadetler gibi değil mi? Oruç, Ramazan.
Yani işin şöyle özellikleri oldu. Şimdi her inanç grubu aslında kendi içinde bir dolu ritüel içeriyor. Yani hani bir takım bilinen klasik ritüeller var. Bir de günlük yaşamın içine girmiş, onlarla bütünleşmiş bir takım ritüeller var. Bütün bunları takip etmek, bu ritüelleri saptamak, ondan sonra onların peşinde koşmak, fotoğraflamaya çalışmak, o insanlarla iletişim kurmak, kendimizi anlatmak, onları bizi kabul etmesi vesaire gibi bir dolu problemle uğraşmamız gerekti. Ama bu şimdi taraftan da Güneydoğu Anadolu insanı da bu anlamda hem açık kalpliliği bize karşı en azından müthiş sıcaklığı ve en öznel, en hassas dünyalarını paylaşmaları da çok önemli bir şeydi.
Evet. Şimdi özür dilerim, lafınızı kesiyorum, bir şey söyleyecektiniz ama şimdi önümdeki fotoğrafların yer aldığı kitaba bakıyorum. Burada binlerce fotoğraf var. Tabii siz bu binlerce fotoğrafı buraya seçerek aldınız. Ki. Sergiye seçerek götürdünüz. Kim bilir bir bölüm için kaç bin tane fotoğraf çekildi?
Evet, yani
nasıl seçtiniz onları? Onları seçmek de zordu herhalde. Kaç kişilik bir ekiple yaptınız
zaten
bunu?
Zaten şöyle sıkıntılarımız oldu. Yani biz bu çalışmaya başladığımızda fotoğraf dünyası analog teknolojiyi kullanıyordu. Yani filmli çalışmalar yaptık. Zaman ilerledikçe teknoloji değişti.
Dijital.
Normalde biz 13 yıl boyunca sürekli orada çekim yapmadık elbette. Bunu zaten hani tümüyle de gönüllü yürütülen bir çalışma. Hepimiz başka işlerde profesyonel olarak çalışıyorduk. Derneğimiz adına gönüllü olarak yürüttüğümüz bir projeydi bu. 13 yıl boyunca 17'yi aşkın çekim gezisi yapıldı. Bu çekim gezilerinde bir kısmı analog, bir kısmı dijital olmak üzere, evet, neredeyse 25 bini aşkın fotoğraf çekildi. O çekimlerden sonra işte hani bir kısmı negatiflerden ya da slaytlardan, diğeri de elektronik ortamda olmak üzere yaklaşık bir yıla yakın bir zaman aldı bu fotoğrafların seçimi ve tasarımı.
Şimdi bir dinleyicimiz aramış, Cüneyt Göksu. Amen çok değerli bir çalışma. Öncelikle bu çalışmada emeği geçen herkese yürekten teşekkürler demiş. Bir de sorusu var. Amen fotoğrafların doğduğu Güneydoğu'da açılacak mı diyor. Başarılar demiş. Teşekkür ediyoruz dinleyicimize.
Ben de çok teşekkür ediyorum bu sorusu için Sayın Göksu'ya. Aslında çok istiyoruz tabii. Yani hedeflerimiz arasında bunu tabii henüz pek paylaşmış değiliz ama Güneydoğu'da kalıcı bir sergi olması bizim açımızdan amacımıza ulaşmayı sağlayacak bir hedef olarak gözüküyor. Ama şu anda serginin biraz dolaşması gerekiyor. İşte hem yurt içinde hem de yurt dışında bütün dünya kamuoyunu ilgilendiren bir konu olduğu için bütün bu gezileri tamamladıktan sonra elbette fırsat çıkarsa tabii ki ait olduğu yere gitmelidir diye düşünüyorum ben de.
Evet, kesinlikle. Şimdi Güneydoğu Anadolu bölgesi çok uzun bir geçmişe, kültüre sahip tabii. İnançlar ve inanışlar bakımından da çok zengin. Neler gördünüz bu fotoğrafları çekerken bu esnada
bu soru
orada kaldığınız
güzel
sürece?
Oldu. Güneydoğu Anadolu bölgesinin çok önemli bir özelliği var. Biliyorsunuz dünyanın ilk tapınağı Stonehenge olarak tanımlanıyordu arkeolojik alanda. Fakat Güneydoğu Anadolu bölgesinde saygıyla anıyoruz, kendisini yitirdik. Klaus Schmidt'in, arkeolog profesör doktor Klaus Schmidt'in yaptığı kazılarla Göbekli Tepe diye bir yer ortaya çıkarıldı ve anlaşıldı ki bu yer o dönemin bir tür ritüel alanı, bir tür tapınağı. Peki bu dönem ne zamandı? Milattan önce 10 binlere uzanıyor. Yani günümüzden 12 bin yıl öncesine kadar gidiyor ki bu da Stonehenge'e 7 bin yıl fark atıyor. Bu çalışma Güneydoğu Anadolu bölgesinde avcı toplayıcılıktan yerleşik yaşama geçen insanın ilk ritüellerini yaptığı mekan olarak ortada duruyor Göbekli Tepe. Dolayısıyla insanlık tarihinde de dönüm noktası oluşturuyor. O yüzden Güneydoğu Anadolu bölgesi belki de inançların başlangıç noktası olarak da ayrı bir önem taşıyor.
Evet. Tabii şimdi inanç şekilleri, nasıl ibadet ettikleri, bunlar fotoğraflara o kadar güzel yansımış ki bunları yansıtmak da çok önemli tabii ki.
Evet, elbette çok zordu ama biz fotoğrafçılar olarak yola çıkmadan önce bir takım kurallar benimsemiştik.
Ne gibi?
Birincisi samimiyet çok önemliydi ve o samimiyeti yakalamanın da belli bir yolu var. Normal koşullarda fotoğraf makinesi bir atmosfere girdiğinde insanları değiştirir. Çünkü hemen herkesin o fotoğraf makinesinden elde edilecek görüntüde bir güzel görünme kaygısı ortaya çıkar. Bizim bu kaygıyı aşmak için bazı önlemler almamız gerekiyordu. Mekanlarla daha önceden mutlaka iletişim kuruldu ya da fotoğraf çekimi yapılacak kişilerle iletişim kuruldu. En azından o atmosferi ritüellerini yöneten insanlarla iletişim kuruldu. Ayrıca hiçbir şekilde ışık, yansıtıcı, hatta gerekmedikçe tripod gibi malzemeleri kullanmadık ki insanların ritüel anını bozmayalım ve onların işte bize olan ilgisini ortadan kaldıralım diye. Çoğu zaman birçok çekimin arkasından bu fotoğraflara ulaşabildik. Hem çekim yapılan ibadet yerlerindeki insanların bize alışması ve kabul etmesi ve bizi unutmaları gerekiyordu. Tabii yani bunu %100 yapabilmiş olamayabiliriz ama sonuç itibariyle bunu başardığımızı düşünüyorum. O samimiyeti ve doğallığı aktarabildiğimizi düşünüyorum.
Evet.
Belki bir not daha eklemek gerekir. İnanç dünyası o kadar zengin ki inançlar ve inanışlar. Sonuç olarak herhangi bir inancın içinden böyle hani sizinle konuşuyorum mesela. İnanç üzerine konuştuğumuzda her defasında yeni bir kapı aralandı ve bizim ilişkilerimiz böyle büyüdü. Ve aralanan yeni kapıların altında inançlara dair derya deniz başka şeyler çıktı. Bu çalışma tabii Güneydoğu Anadolu bölgesinin 2000-2013 yılları arasında kalan kısmına ilişkin bir kesit çalışmasını aktarıyor. Ama bir bütünü aktarmamız söz konusu değil. Çünkü o bizim açımızdan belki birkaç insan ömrünü gerektirecek bir çalışma.
Evet, ama sanki kitapta bir bütünlük var.
Evet, kitapta bir bütünlüğümüz var elbette. Yani hani işte Göbekli Tepe'den başlayarak bugüne kadar geliyoruz. Bir tarihsel süreç içerisinde dinlerin ortaya çıkışları ve bizim ülkemizdeki ritüellerin işleniş biçimine bakarak gidiyoruz. Kitap 12 bölümden oluşuyor, sergi de öyle. İçinde işte bu Göbekli Tepe'den başlayarak ele aldığımız inanç gelişmeleri, yani işte Yezidiler, arkasından Hristiyanlık, arkasından Müslümanlık, sonra işte bunların birbirleriyle olan ilişkisini irdeleyen semboller, mimariye nasıl yansımış bu o konular, arkasından işte bu toprakta yaşayan insanların tamam farklı inançları var ama aynı kültürü paylaşıyorlar, aynı topraklarda doğmuşlar, büyümüşler. Bunun iç içe geçmişliğini ele almaya çalışıyoruz. Ayrıca kutsal kitaplar önemli. Yani yine bir topraklarda.
Ama bu serginin Türkiye'nin tüm illerini dolaşması gerekiyor gerçekten. Çünkü çok etkileyici. İnternette de paylaşılan birkaç fotoğraf var ama tabii sergiyi canlı olarak görmek daha farklı bir şey.
Kesinlikle. Biz iyi bir iş yaptığımıza inanıyoruz.
Yani kaç fotoğrafçı çalışmışsınız?
15 fotoğrafçı, ben ve küratör arkadaşım da dahil olmak üzere. Bu serginin tabii bu hale getirilmesinde küratör arkadaşımızın da çok rolü oldu, emeği oldu.
İşte onu da yıla vurursanız belki bir yıla bir fotoğrafçı gibi bir şey düşüyor.
Ki. Evet, aslında tam anlamıyla öyle olmadı. Çalışırken de şöyle çalıştık. Şimdi inanç grupları içerisinde kalabalık gruplar halinde giremezdik. O yüzden ikişer kişi, bir kadın bir erkek şeklinde ve hani gerektiğinde bölünerek çalışmaya özen gösterdik. Ve hani bir özet yapmak gerekirse bu kapsamlı şeyi bile bizim iğne deliğinden görebildiğimiz diye tanımlıyorum ben.
Evet, gerçekten muhteşem bir çalışma olmuş. Sizi tebrik ediyoruz. Uzun soluklu da bir çalışma olmuş ama Türkiye'nin hemen her ilinde görülmesi gereken, sonra Güneydoğu'da süreklilik arz etmesi gereken bir çalışma. Çok teşekkür ediyoruz konuğumuz olduğunuz için, bizleri bilgilendirdiğiniz için. Sevgili dinleyicilerimiz, Güneydoğu Anadolu'da İnançlar ve İnanışlar proje yöneticisi, aynı zamanda fotoğraf sanatçısı sevgili Serpil Yıldız'dı konuğumuz. Teşekkürlerimizle uğurluyoruz kendisini ve Hayatın Sesleri'nde yine müzik diyoruz.
Yalan dünya, her şey bomboş, amca sarhoş.
gibi sanki geçti seneler. Ümidim kaybolmuş, perişanım ben. Bir gün gibi sanki geçti seneler. Ümidim kaybolmuş, perişanım ben. Alın yatır.
...33'ü gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz... ...Türkiye'de saatlerimiz ve şef... ...sevgili Özgür Aksunay'la birlikteyiz... ...eğer hazırsanız... ...muhteşem bir tarifimiz var... ...belki de hiç duymadınız... ...ben şu ana kadar duymamıştım... ...bugün süt reçeli yapacağız...
Evet, ...süt reçeli yapıyoruz bugün... ...hem de çok güzel bir reçel... ...sadece süper. Reçel de değil... ...bir sürü şey yapılabiliyor aslında...
Aa,
yani ...adı reçel ama...
...çünkü kahvaltıda sıklıkla tercih ettiğimiz... ...kahvaltılıklar arasındadır... ...reçeller... ...pek çok reçel tarifi vardır... Aslında değil mi? Erikten tutun da zeytinine, cevizine, patlıcanına hatta karpuzuna kadar her şeyi yaptık. Havuç da yaptık.
Yaptık, hepsini yaptık.
Bir süt reçeli
yenen
kalmış.
Her şeyden yaptık.
Kesinlikle. Vallahi çok merak ediyorum. Şu süt reçelinin önce bir tarifini yapalım. Anlatın lütfen, sonra vaktimiz kalırsa yine kahvaltılıklar üzerine konuşuruz.
Konuşuruz. Şimdi süt reçeli son günlerde popüler oldu. Hatta Facebook sayfamızda şu an benim yaptığım bir süt reçeli resmi var.
Evet.
Örneğiyle birlikte.
Çok güzel görünüyor sevgili dinleyicilerimiz. Eğer Facebook sayfamızdan Hayatın Sesleri diye ararsanız görme şansınız olacak. Hem de yazamayabilirsiniz belki şu anda sevgili Özgür aktarırken. Ancak Facebook'tan da tarifini alabilirsiniz.
Evet.
Muhteşem görünüyor.
Güney Amerika tatlısı. Aslı Arjantin ama daha çok Güney Amerika'da yapılıyor. Onların yerel tatlılarından birisi. Yani reçel olarak kullanmıyorlar, tatlı olarak kullanıyorlar ama biz reçel olarak yapıldığı için, reçel gibi yapıldığı için reçel diyoruz, süt reçeli. Aynısını Meksika'da keçi sütüyle yapıyorlar, aynı süt reçelini. Adına da cayeta deniyor.
Cayeta.
Orada da. Yani dünyanın birçok yerinde farklı şekillerde yapılıyor ama tabii Latin Amerika, Güney Amerika kökenli bir tatlı. Ama bizim ülkemize nasıl gelmiş? Tabii ki merak. Bir yerlerde görülüyor, duyuluyor. Ondan sonra öyledir ya. Bir tarif duyulur, kulaktan kulağa gelir.
Evet.
Bugün artık çok popüler oldu. Hatta ünlüler bile şu an bunun peşindeler. Süt reçelinin.
Evet.
Çok da gündemde olduğu için ben de dedim nasıl yapıldığını anlatayım. Çok da kolay, çok
evet,
da basit.
Evet, hemen dinleyelim lütfen. Ben de çok merak ediyorum.
Şimdi süt reçeli hazırlamak için malzemelerimiz çok kolay, çok ucuz, çok basit. Sadece yaklaşık bir buçuk saatimiz alacak. Onun dışında başka bir şey yapmamıza gerek yok. 5 su bardağı süt, 1 su bardağı şeker ve 1 silme çay kaşığı da kabartma tozu. Bu kadar.
Bu kadar.
Bu kadar. Üçünü birleştirdiğimiz zaman zaten reçel olacak. Öncelikle derin bir tencere ihtiyacımız var. Çünkü kabartma tozunu sütün içine koyduktan sonra süt kabaracak. Kısa bir tencere kullanırsak taşıyacaktır. Ve engelleyemeyeceğiz çünkü kabartma tozu nedeniyle. O yüzden en dikkat etmemiz gereken konu derin bir tencerede yapmamız. Başlangıcımız bu. Süt ve şekeri koyup kaynatıyoruz. Eritiyoruz şekeri içerisinde. Esmer şeker olur mu diye soranlar var. Rengini koyulaştırır. Yani kahverengiye döndürür. O yüzden normal şeker kullanmak çok daha mantıklı burada. 1 litre süt yaklaşık olarak 5 su bardağı. Bu ölçülü yapıyoruz. İsterseniz bunu arttırabilirsiniz. Ama azar azar yapayım, azar azar taze taze tüketeyim
çünkü
diyorlarsa.
Çünkü süt tabii değil mi? Ne kadar dayanacak örneğin?
Yaklaşık 2 ay dolapta dayanabiliyor.
Evet, onun için taze taze yapmak.
Azar azar yapmak daha mantıklı. Hı-hı. Süt kaynadıktan sonra kabartma tozunu içine atıyoruz. Ve altını kısıp karıştırmaya devam ediyoruz. Problem, başından ayrılamıyoruz. Süt olduğu için düzenli olarak karıştırmamız gerekiyor dibi tutmasın diye. Hı-hı. Dibi tutmasın diye düzenli karıştırıyoruz ve bir süre sonra o kısık ateşi orta ateşe çıkartıp, çünkü azalmaya başlıyor. Azaldıktan sonra orta ateş alıp işi hızlandırabiliyoruz. 1 saat 15 dakika en fazla da bu işi halledeceğiz.
1 saat 15 dakika hep karıştırıyor muyuz?
Evet, karıştıracağız.
Evet.
Bir süre sonra rengi beje dönecek. Yani koyulaşmaya başlayacak, rengi de koyulaşacak. Bu noktaya geldikten sonra aralıklarla karıştıracağız. Hmm. Sürekli karıştırmamıza gerek kalmayacak. Anladım. Çünkü bir cıvık muhallebi kıvamına gelecek. Hı hı. O kıvamdan sonra azar azar karıştırmaya devam edeceğiz. İyice dibine indiği zaman süt, iyice azaldığında, karamelize olduğunda ocağı kapatacağız ve ondan sonra soğumaya bırakacağız.
Onun kıvamını nasıl ayarlayacağız? Yani
ölçülü olduğu için zaten o kıvamı olacaktır.
Olacaktır.
Tabii azaldığını göreceğiz. Yani o koyulaşacak çünkü. Koyulaştıktan sonra
muhallebiden daha mı koyu oluyor?
Evet, birazcık daha koyu oluyor. Tamam. Birazcık daha koyu oluyor. Ondan sonra durdukça daha da katılaşacak çünkü bu. Hı. O yüzden çok da fazla böyle yoğun hale gelmeden almakta fayda var. Çünkü tencerenin sıcağıyla birazcık daha pişmeye devam edecektir.
Şimdi bu diyet sütle, diyet hastaları light sütle için yapılabilir. Light sütle yapılabilir,
laktozsuz
diyet şekerle yapılabilir değil mi?
Laktozsuz sütle yapılabilir, evet. Süt alerjisi olanlar için. Her türlüsü yapılabilir. Tabii lezzette biraz değişiklikler olabilir.
Elbette.
İllaki. Evet. Çünkü alışıklardır onlar. Bu sütü tükettikleri için tadını biliyorlardır. O yüzden yadırgamazlar.
Örneğin şeker hastaları, tatlandırıcılar kullanabilirler. Muhteşem.
Çok güzel, çok kolay. Bu nokta itibariyle şunu yapabiliriz. Ocaktan almadan önce süt reçelimizi içine çikolata tabletleri kırıp koyarsak, bitter çikolata özellikle, çikolatalı süt reçeli yaparız. İçine vanilya tozu atarsak ya da vanilya kabuğunu sıyırıp atarsak vanilyalı süt reçeli yaparız. Fındık öğütüp ya da ezip dövüp atarsak fındıklı olur. Bu hem çocukların da çok ama çok seveceği, o fındık ezmeleri vardır ya.
Evet.
Onun aynısıdır neredeyse, lezzet olarak da görüntü olarak da, kandırıp o şekilde çocuklara da yedirilebilir.
Evet.
Yani fındık ezmesini, hı-hı, çok fazla tüketen çocuklar varsa, hı-hı, onu da yapmış olabiliriz. Ve isterseniz ekmeğe sürüp yiyebilirsiniz. İsterseniz kaşıklayıp yiyebilirsiniz. İsterseniz yaptığınız keklere ya da kurabiyelere süs olarak da kullanabilirsiniz. Biz bunu pastalara çok kullanırız. Çünkü çok güzel bir malzemedir. Çok kolay şekil alır. Krem kıvamındadır. Hı hı. Özellikle yıldız kurabiyenin üzerine süt reçelini döktüğünüz zaman inanılmaz güzel bir lezzet verir. O yüzden kurabiye yaptıktan sonra bunu yanında sos olarak da kullanabilirler. Ya da büyük büyük kurabiyeler yapıp arasına sürüp
çok amaçlı.
Çok amaçlı, evet, kullanılabilen, evet, bir şey. Ama çok basit yapımı. Malzemesi çok basit. Çok da ucuz.
Sadece 1-1,5 saatlerine
ayıracaklar. Zaman ayırdıkları zaman kolaylıkla yapabilirler.
Gerçekten süper. Biz deneyeceğiz değil mi? Sevgili arkadaşlarımla birlikte. Gerçekten dinleyicilerimiz de şu anda tarifleri alamadılarsa Facebook'tan.
Facebook sayfasından hem resmini görebilirler nasıl olduğunu. Hı hı. Çünkü bir de rengi de soruyorlar daha çok. Hani hangi renkteyken çıkartmak lazım, almak lazım ocaktan diye.
Hı hı.
O yüzden yani bunu çözmek aslında çok zor değil. Göz kararını birazcık olsun artık yapabiliyor olmamız
sütün
lazım.
Sütün rengi gibi bembeyaz olmuyor zaten.
Olmuyor tabii ki. Beş,
çok kaynadığı
beş,
için
bir
biraz böyle karamelize olduğundan dolayı, aynen, biraz rengi dönüyoruz. Zaten hafif, görüyoruz
hafif
Facebook'taki
dönüyor
fotoğrafta da. Evet.
Mesela ben oradaki resimde ekmeğin üzerine sürdüm. Üzerine de badem koydum. Çok çok daha keyifli ve güzel oldu.
Badem, fındık, fıstık.
Yutkunmaya başladım
şekilde
ben yine.
Evet, gerçekten yutkunmaya başladık. Ama öyle güzel şeyler tarif ediyorsunuz, evet, ki. Yani Mutlaka deneyeceğiz. Yapımı diğer reçellerden daha kolay belki
daha kolay
de, değil
tabii
mi?
Ki.
Öbür reçellerin işte çekirdeklerini çıkar, kabuklarını soy, şekerde beklet, değil mi? Bunun yapımı daha kolay.
Bunun şekeri biraz daha az öbürlerine nazaran. Çünkü örnek çilek reçeli ya da vişne reçeli çok şeker yer.
Evet.
Çünkü emer.
Buna bir su bardağı kadar.
Bu birazcık daha mantıklı bir reçel diğerlerine nazaran. Hem kalori olarak çünkü az önce konuştuk ya, laktozsuz sütle de yapılabilir, işte diyet yapanlar için şekerde, özel şekerlerle de yapılabilir. Her türlü yapılabilen bir reçel ve hem de dayanıklı, süt olduğu için normalde çok çabuk bozulur diye düşünülüyor ama karamelize edildiği için birazcık daha uzun dayanabiliyor dolapta. Evet. Rahatlıkla kullanabilirler. Çocuklarına özellikle yapmak isteyen annelere de hem basit hem kolay bir tatlı. Hem de çok da keyifli bir reçel olacaktır kahvaltılık için.
Hindistan cevizi, badem sütü.
Tabii Hindistan cevizi sütüyle de olabilir ama Hindistan cevizi sütü biraz daha ince bir süt. Yani biraz daha dur bir sütü olduğu için o kıvamı yakalamak biraz daha zor olabilir. Ama denenebilir. Niye denenmesin ki?
Evet. Şimdi tabii Türk kahvaltı kültürü başka bir şey. Bizim işte reçellerimiz, tereyağlarımız, ballarımız, peynirlerimiz, zeytinlerimiz, böreklerimiz. Ama biz genelde bunu hafta sonları yapıyoruz bu kahvaltıları. Çünkü hafta içinde böyle keyifli kahvaltılar yapmaya fırsat olmuyor. Farklı bir kahvaltı kültürümüz var aslında hafta sonları da, değil mi?
Evet, doğrudur. Bir şey geldi aklıma, onu da söyleyeyim.
Evet,
şimdi tereyağı deyince geldi aklıma. Tereyağını normalde reçeli sürüp yeriz biz. Ama bunu tereyağına sürüp yemek biraz sıkıntılı.
Ne açıda?
Ağır olur.
Ağır, evet.
Yani şey gelir böyle, çok yoğun olur. Yoğun olur.
Evet.
O yüzden çok tatlı olmadığı için öbürleri gibi, öbür reçeller gibi tereyağını yemek biraz sıkıntılı.
Evet.
Yani öbür reçel kültürünün dışında kullanacağız. Normal ekmeğe sürüp yiyeceğiz bunu. Çikolatalar gibi.
Evet, kakaolu çikolatalar ya da fındık ezmeleri gibi.
Aynen.
Nasıl onları tereyağlı ya da kaymakla yemiyorsak.
Evet, aynen öyle. Çok ağır oluyor ama seven de olabilir yani, yemek
elbette,
isteyen de olabilir.
Elbette, elbette. Şimdi yabancıların kahvaltı kültürüne baktığımızda, şimdi bu ne mutfağındandı?
Güney Amerika
mutfağındandı. Farklılıklar var tabii. Örneğin peynirlerimiz belki aynı ama onlarda işte salam, sosis gibi yiyecekler daha fazla. Pankekler var, değil mi?
Evet, kruvasanlar var. Krepler var. Mısır gevrekleri var. Aslına bakarsanız dünyanın birçok yerinde bulundum. Bizim gibi kahvaltı kültürüne sahip bir ülke neredeyse yok diyebilirim. Hatta kahvaltıyı neredeyse geçiştiriyorlar.
Evet.
Yani yapıyormuş gibi yapıyorlar. Bizim gibi böyle dolu dolu ballandıra böyle
biz
her türlü
şey
çeşitli.
Yapıyormuş gibi yapmayız. Ne kahvaltıyı ne akşam yemeklerini, değil mi?
Hiçbirini.
Belki hafta içindeki kahvaltılar geçiştirilebilir.
Evet, İngilizlerin beş çayı bizde gün oluyor.
Evet.
Kısırlar, dolmalar, börekler, çörekler. Yani onlar çok basit, çok küçük yapıyorken biz dolu dolu bol bol yapıyoruz. Biz damağımıza bu konuda çok düşkünüz. Çeşidi çok seviyoruz. Konuşurken yutkunmaktan bir hal oluyoruz bunları anlatırken.
Evet, anlatırken bile. Gerçekten öyle. Çünkü bizim meyvelerimiz de vardır. Onlar bile sabah kahvaltısında yerlerini alırlar,
evet,
değil mi?
Evet.
Hele ki şimdi kahvaltılar brunchlara dönüştüler. Orada sarmaya kadar her şey bulmak mümkün.
Uzun kahvaltılar diyoruz biz ona.
Evet. Şimdi keklerde, süslemelerde de kullanılabilir dedik.
Evet.
Gerçekten sütün faydaları aslında saymakla bitmediğinden, özellikle çocuklarımıza o dışarıdan alacağımız şeyleri yedirmemek adına çok güzel,
çok
bir
faydalı. Şimdi içinde ne olduğunu bilmiyoruz. Hı-hı. Katkı maddeleri var, koruyucu maddeler var ve buna benzer ekstreler olduğu için içinde ne olduğunu biliyoruz. Ne var? Süt var, şeker var ve kabartma tozu var. Bu kadar. O yüzden bunları yapıp evde içine çikolata katıp, fındık katıp, fıstık katıp, vanilya katıp ya da buna benzer içine her şeyi katabilirsiniz bunun.
Evet, hatta
çocuklara
sevgili dinleyicilerimiz yaptıklarını bizlerle paylaşabilirler.
Tabii ki.
Biz de buradan hem onların yaptıklarının fotoğraflarını görmüş oluruz hem de nasıl sonuç aldıklarını da görmüş.
Değerlendiririz, biz de buradan oluruz. Fotoğraflarına
evet,
bakarız, değerlendiririz.
Evet,
olup olmadıklarını da söyleyebiliriz görüntü olarak.
Evet, evet. Gerçi şöyle bakınca hiçbir şey yokmuş gibi geliyor ama bakalım o kıvam nasıl tutulacak.
İşte ateşin seviyesi önemli, karıştırma süresi önemli, dibini tutturmamak önemli. Çünkü dibi tuttuktan sonra o yanık kokusu mutlaka geçecektir içine. O yüzden dikkatli olmak gerekiyor. İşte bir ayrılmamak lazım başından, sıkıntısı
evet,
o.
Evet.
Eğer onu yaptıkları sürece hiçbir problem yaşamayacaklardır.
Evet, bence de çok hoş bir tarif, bir an önce denenmesi gerekiyor.
Denenmeli, hatta en kısa zamanda yapalım. Bu hafta sonu kahvaltıya yetiştirelim.
Evet, öyle yapalım öyle gerçekten. Yapalım. Ondan sonra önümüzdeki hafta bizlerle de paylaşsınlar dinleyicilerimiz. Biz de yine sizinle burada bu köşede dinleyicilerimizin tariflerini de konuşarak yeni başka güzel tarifleri aktarmak dileğiyle diyelim. Ve bugün için çok teşekkür edelim size sevgili Özgür Aksun'a. Yine birlikte olmak dileğiyle haftaya kim bilir nasıl güzel bir tarifle.
Kim bilir neler yapacağız haftaya.
Kim bilir neler. Evet, tekrar teşekkürler. Sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Seslerinde şimdi yine müzik diyor.
Kalpte mi, dilde mi?
ezelden haber ver o gönlün elde mi feryada gücüm yok feryatsız duy beni sevenlerin aşkına
Evet sevgili dinleyicilerimiz, dinlediğiniz bu güzel parçayla sizlere veda vaktimizin geldiğini söylemek istiyoruz. Bugün de programımızın sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Programımıza gösterdiğiniz ilgiye her zaman olduğu gibi bugün de teşekkür etmek istiyoruz. Telefonla ilgili cümlelerinizi bekliyoruz yarışmamıza katılabilmeniz için. Hayatin Sesleri @trt.net.tr bizlere ulaşabileceğiniz elektronik posta adresimiz. Facebook, Twitter ve Instagram'dan da Hayatın Sesleri diye aradığınızda bizlere ulaşmanız, yarışmamıza katılabilmeniz mümkün. Telefon siz sevgili dinleyicilerimiz için neler ifade ediyor? Bunu tek bir sözcükle, bir cümleyle ya da birkaç cümleyle bizimle paylaşabilir, yarışmamıza katılabilirsiniz. 2 günümüz kaldı. Cuma günü çekeceğimiz kurada bir dinleyicimiz Hayatın Sesleri programından bir armağan kazanacak. O dinleyicimiz neden siz olmayasınız diyoruz ve bekliyoruz yarışmamıza katılabilmeniz için telefonla ilgili sözlerinizi sevgili dinleyicilerimiz. Evet bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın aynı saatte sizlerle yine birlikte olmayı diliyoruz. Bugünkü programı sizler için Özlem Yalçın, Didem Öztaşbaşı ve Şule Çankaya hazırladılar. Her zaman olduğu gibi yayının sizlere ulaşmasını sağlayan arkadaşım kumanda masasında Nuri Göktaş'tı ve spikeriniz ben Nilgün Doruk. Bugünlük bu kadar derken yarın Türkiye'de saatler yine hayatın seslerini gösterdiğinde bizler burada olacağız. Sizlerle birlikte olmayı diliyoruz, istiyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Sizler de bu arada yine Facebook, Twitter ve Instagram'dan bizlere ulaşabilir. Programla ilgili düşüncelerinizi, önerilerinizi, hatta eleştirilerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz sevgili dinleyicilerimiz. Hayatın Sesleri diye aradığınızda bizlere ulaşmanız mümkün. Evet, sosyal medyadan, telefondan bizler sizlerden gelecek görüşleri, önerileri bekliyoruz. Her zaman sizlerin telefonlarınızı, mesajlarınızı cevaplamaya hazırız. Evet, bugünlük bu kadar. Yarın görüşünceye dek hoşça kalın. Hayatın Sesleri.
Bilecik 25 yıl.